Ayrım 57.
Böylece iki parti sistemi sadece hükümete parlamento karşısında çoğunluk partisinin iç hiyerarşisinden doğan yeni ve çok etkin bir etki aracı kazandırmakla kalmaz. Aynı zamanda parlamentonun hükümet üzerindeki klasik etki araçlarını felce uğratır ya da kabine yararına çevirirken, hükümetin parlamentoyu etkileme araçlarını ufak değişikliklerle muhafaza eder. Böylece parlamenter teorinin öngördüğü kuvvetler dengesini alt üst eder. Bu tasvir ancak çoğunluk partisi yeter derecede tutarlı olduğu takdirde geçerlidir. Parti, birbirlerinden nispeten bağımsız kişilerin meydana getirdiği bir yığından ibaretse, parti liderlerinin milletvekilleri üzerindeki iktidarı, yani bakanların parlamento çoğunluğu üzerindeki iktidarı zayıflar. Çoğunluk partisi içinde oy disiplini uygulandığı takdirde hükümet sakin bir hayat sürer ve tek endişesi iç bölünmeleri ve parçalanma tehlikelerini önlemekten ibaret kalır. Ama böyle bir disiplin yoksa anlattığımız mekanizmalar işlemez. Parti hiyerarşisi pratik olmaktan çok teorik hale gelir ve dolayısıyla hükümete meclis üzerinde gerçek bir otorite sağlayamaz. Mecliste muhalefet tek tek ayartma yoluyla çoğunluğu parçalamayı ümit edebilir. Saray entrikaları önemine parlamentoda prestijine yeniden kavuşur. Azınlık partisi hükümetin sağlamlığı nedeniyle erken bir başarı şansından yoksun durumda, sırf gelecek seçimleri gözeten bir propaganda kampanyasıyla yetinmekten kurtulur. Bu durumda hükümet o kadar sağlam olmadığından çoğunluğu değiştirme ümidi bir hayal olmaktan çıkar. Ancak gerek partilerin genel evrimi, gerek iki parti sisteminde temel teşkil eden çoğunlukçu seçim sisteminin mantığı, gerçekte parti yapılarının ve dolayısıyla hükümet otoritesinin kuvvetlenmesine yol açar görünmektedir. Hükümetin çoğunluk partisi militanlarıyla onların iradelerini açıklayan kuruluşlara karşı bağımlı durumda oluşu, hükümet otoritesindeki bu artışı bir dereceye kadar telafi eder. Bir işçi kabinesi, avam kamerasından çok işçi sendikaları birliğine, TUC, bağlıdır. İki parti sisteminde hükümet fiiliyatta parlamento tarafından düşürülemezse de bir parti toplantısı tarafından düşürülebilir. Bu olgular gerçek olmakla beraber çoğu zaman bunlardan mübalağalı sonuçlar çıkarılmaktadır. Çünkü daha önce görmüş olduğumuz gibi partilerin evrimi, iç demokrasiyi ve militanların eylem özgürlüğünü gittikçe sınırlama yolundadır. Liderler kongreler üzerinde gitgide daha güçlü etki araçları elde etmekte ve böylece liderliklerini genellikle fazla bir güçlüğe uğramadan koruyabilmektedirler. Liderler aynı zamanda hükümette de yer aldıkları takdirde bu araçların etkinliği büyük ölçüde artmaktadır. Çünkü bu durumda iktidarın sağladığı prestij, dik başlıları ikna etmek için kendilerine dağıtılabilecek menfaatler ve parti çoğunluğunun tehlikeye düşmesi tehdidi söz konusudur. Parti kongresi liderleri benimsemezse, bunlar hükümetten çekilmek zorunda kalacaklardır. Böyle bir çekilme, aynı partiye dayanan yeni bir kabinenin kurulmasını oldukça güçleştirecektir. Bu güçlük fese yol açacaktır. Bu gibi koşullar altında başvurulacak bir fesih, çoğunluk partisini kendi iç bölünmeleri dolayısıyla ülkeyi yönetme yeteneğinden yoksun olduğunu itiraf zorunda bırakacak ve büyük bir ihtimalle onun yenilgisine sebep olacaktır. Bu çok güçlü muhakemenin çeşitli biçimlerde parti liderlerince tekrarlanması, liderlerin parti kongrelerinde çoğunluğu sağlamalarına genellikle yetmektedir. Kongreler en fazla hükümetin kısmen yenilenmesiyle son bulmaktadır. İki parti sisteminde bir hükümetin bir parti kongresi sonucunda düşmesi son derece nadirdir. Parti militanlarının eylemlerinin hükümet otoritesini sarstığı doğru olmakla beraber bu sınırlı ölçüde kalmaktadır. Başkanlık rejiminde başkanlıkla parlamento çoğunluğu aynı partinin elinde bulunduğu takdirde yukarıdaki şema bazı değişikliklere uğrar. Aksi durumda ise tamamen tersine döner. Birinci durumda parti parlamenter rejimde olduğu gibi hükümetle meclisler arasında bir bağ teşkil eder. Başkanın çoğunluk partisinin lideri oluşu ona parlamento üzerinde otorite kazandırır. Parti hiyerarşisi hükümet otoritesini pekiştirir. Ancak yasama ile yürütme arasındaki klasik etkileşme araçları bu rejimde mevcut olmadığından iki parti sisteminin bunları etkilemesi de imkansızdır. Dolayısıyla parlamentonun hükümet üzerindeki yetkileri zayıflarken hükümetin parlamento üzerindeki yetkilerinin devam etmesi olayına rastlanmaz. İki parti sisteminin etkisi daha sınırlıdır. Parlamento çoğunluğu ile başkanlık ayrı partilerin elinde bulunduğu takdirde bu etki tamamen ters yöne döner. İki parti sistemi türdeş bir parlamento çoğunluğu sağlayarak meclislerin başkanın iktidarına karşı etkin bir muhalefet göstermelerini ve bunu önemli ölçüde sınırlamalarını mümkün kılar. Kuvvetler ayrılığına paralel olarak hükümet yetkilerinin daraldığı görülür. Bu daralmanın derecesi çoğunluk partisinin tutarlılık derecesine ve iç disiplinine bağlıdır. Bu etkenlerin her ikisi de yukarıda belirtilen yöne zıt bir şekilde işler. Çoğunluk partisi ne kadar disiplinli ise başkana karşı gösterdiği muhalefet o kadar güçlü olur ve hükümet otoritesi o kadar zayıflar. Öte yandan disiplinsiz ve türdeş olmayan bir çoğunluk partisi hasmına daha büyük bir manevra özgürlüğü ve entrika olanağı verir. Bu durum Amerika örneğinin gösterdiği gibi başkanlık karşı partinin elinde olduğu zaman onu kuvvetlendirir, aksi halde zayıflatır. Böylece partilerin iç yapılarının zayıf oluşu iki parti sistemini çok parti sistemine yaklaştırır. Çok parti sisteminin siyasal sonuçları ise siyasal kurumların mahiyetine göre çok değişik biçimler alır. Çok parti sistemi parlamenter rejimde hükümeti zayıflatırsa da başkanlık rejiminde genellikle kuvvetlendirir. Fransa ve İngiltere örneklerinin karşılaştırılması birinci durumu çok iyi açıklar. Fransa'da bir çoğunluk partisinin olmayışı, ya bir koalisyona dayanan ve türdeşlikten yoksun bulunan kabinelerin ya da komşu partilerin parlamentodaki desteğinden yararlanan azınlık kabinelerinin kurulmasını zorunlu kılar. Koalisyon kabineleri daima üyelerinin çelişik eğilimleri arasında zıt yönlere çekiştirilir. Çünkü burada parti dayanışması hükümet dayanışmasını kuvvetlendirecek yerde onun aleyhine işler. Bölünme hükümetin kendi kalbindedir. Bütün ortak partiler sadece açık düşmanlarına karşı değil, müttefiklerine karşı da tetikte durmak zorundadır. Üstelik bu müttefikler daha önce görmüş olduğumuz gibi onun seçimlerdeki en amansız düşmanlarıdır. Çünkü çok parti sisteminde seçim kampanyası zorunlu olarak en yakın komşulara yöneltilir. Dolayısıyla hükümetin faaliyet programı ancak çok kısa bir süreye, sınırlı amaçlara ve tamamen palyatif nitelikteki tedbirlere inhisar edebilir. Gerçekten çok parti sistemi yarım tedbirlere dayanan bir yönetime ve mütemadiyen günlük işlerle uğraşılmasına yol açar. Azınlık kabinelerinin işleyiş tarzı da pek farklı değildir. Gerçi bunlar türdeşlik yönünden üstündürler ama parlamento desteğinin o kadar emin olmayışı yönünden de sakıncaları vardır. Dolayısıyla bunlara kural olarak diğerlerine oranla daha az rastlanır. Müttefikleri hükümet gemisine alarak iktidarın sorumluluklarına ve uyandırdığı doğal hoşnutsuzluklara ortak etmek, bunların parlamenter destek yoluna sığınmalarına imkan vermekten daha karlıdır. Çünkü parlamenter destek seçmenlerin gözünde daha az açık ve daha az şüphe uyandırıcı mahiyettedir. İskandinavya'dakiler bir yana bırakılırsa genellikle azınlık hükümetleri ittifaklardaki bir değişikliğin yolunu açma ya da böyle bir değişikliğin imkansızlığını gösterme amacını güden geçiş kabineleridir. Kendi içinde zayıf olan çok partili hükümetler parlamento ile olan ilişkilerinde de zayıftır. Canlanan ve gerçekliğine kavuşan kuvvetler ayrılığından özellikle parlamento yararlanır. Dengenin bozulması açıkça parlamento yararına işler. yasamanın yürütme üzerindeki etki araçları bütün etkinliklerini yeniden kazandığı halde, hükümetin meclis üzerindeki yetkileri etkilerini tamamen kaybeder. İki parti sisteminde istisnai ve nadir olan kabine düşmeleri sıklaşır ve normalleşir. Çoğu zaman aynı adamların farklı hükümet kombinezonlarında yer alışı da bu sakıncayı gidermeye yetmez. İki parti sisteminde yerini daha çok soruya bırakmış olan gen soru, hükümeti denetleyecek, hatta varlığını tehlikeye sokacak başlıca araç haline gelir. Gen soru daima teknik ve özel olmaktan çok siyasal ve genel bir mahiyet taşır. Nihayet herhangi bir önerge üzerindeki oylamada muhalefet, hükümeti düşürmeksizin de azınlıkta bırakmaya çalışır. Parlamento hükümetin girişimlerini felce uğratır ve isteklerine karşı koyar. İki parti sisteminde kabine çoğunluk partisi üzerindeki etkisi sayesinde belli başlı kanunların ve bütçenin kabulünü fazla güçlük çekmeksizin sağlayabilir. Çok parti sistemlerinde ise çoğunluk partileri koalisyonu bu ölçüde bir disipline hemen hiçbir zaman ulaşamaz. Hükümet iktidarını sürdürse bile özellikle seçimler yönünden önemli olan konularda tasarılarının büyük değişikliklere uğramadan kabulünü sağlayabilecek güçte değildir. Parlamentonun çok ağır baskısı altında olan hükümet, parlamento üzerinde gerçekten etkili olacak hiçbir yetkiye sahip değildir. Hükümetin başlıca silahı olan fesih hakkı, bütün pratik önemini kaybederek kartondan bir kılıca dönmektedir. Burada sık sık yapılan bir karıştırmadan sakınmak gerekir. Bazı gözlemciler İngiliz kabinelerinin otoritesine karşılık Fransız hükümetlerinin gerçek iktidarsızlık kaynağını fesin olmayışında görürler. Bunlara göre parlamenter rejim fesihle güvensizlik oyunun birbirine paralel olduğu bir yürütme yasama dengesi sistemidir. Bunlardan ikincisi dururken ilkinin ortadan kalkmış olması dengeyi parlamento lehine bozmuş ve hükümetin zayıflamasına yol açmıştır. Bu çözümleme fazla biçimsel niteliktedir. Çok parti sisteminde fesin kullanılamaması, hükümetlerin zayıflığının sebebi olmaktan çok sonucudur. Üçüncü Cumhuriyet'te fesih hakkı vardı. Fakat kabine gerekli cesaret ve enerjiden yoksun olduğu için bunu kullanmamıştı. Weimar Almanya'sında fesih hakkının kullanılması, hükümet otoritesini güçlendirmemiş, aksine rejimin iktidarsızlığını ilan etmek suretiyle onun çöküşünü çabuklaştırmıştır. Fesih, seçmen kütlesinin kanaatini açıkça belirtmesine ve kendi isteklerine uygun olan çoğunluğu göstermesine imkan vermediği için etkinliğini kaybetmektedir. Orantılı temsilin doğurduğu çok ve bağımsız partiler sisteminde oy kaymaları, parlamento içi kuvvetler dengesini hissedilir derecede değiştiremeyecek kadar hafiftir. Fesihten önceki hükümet kombinezonları fesihten sonra da mümkün olduğundan hiçbir sorun çözülmüş olmaz. İki turlu seçimin doğurduğu bir ittifak sisteminde daha açık sonuçlar alınabilirse de, Merkez Partisi'nin tahtravalli taktiği, ulusal iradenin sesini boğar ve seçimlerin önemini azaltır. Kısacası fesih hakkı sadece iki parti sisteminde gerçekten etkindir. Bu sistemde de parti disiplin ve tutarlılığı, parlamento ile hükümet arasında bir uyuşmazlık çıkması ihtimalini azalttığından, böyle bir uyuşmazlıkta hakemlik etmek için fesihe ihtiyaç kalmaz. Gerçekten iki parti sisteminde fesih, son yıl demagojisinden kurtulmak ve seçimlerin iktidar partisi için en elverişli görünen anda yapılmasını sağlamak üzere parlamento dönemini kısaltmaya yarayan bir araç olma yolundadır. Böylece çoğunluk partisi seçim mücadelesinde hükümetle muhalefet arasında mevcut olan doğal handikapı kapatmaya çalışır. Partilerin yapıları, karşılıklı güçleri ve ittifakları da hükümetin otoritesini etkiler. Ancak bu çeşitli konularda kesin sonuçlara varmak güçtür. En belirgin değişimi hakim bir partinin varlığı yaratır. Bu durum hükümeti güçlendirir ve parlamentonun nüfuzunu azaltır. Norveç ve İsveç'te olduğu gibi hakim parti istisnai olarak salt çoğunluğa sahip bulunursa iki parti sistemine çok benzer bir durum ortaya çıkar. Mamafi bu durumun anormal ve istikrarsız niteliği genellikle iktidar partisini ihtiyatlı davranmaya sevk eder. Bu parti çoğu zaman türdeş bir hükümet kurmaktan vazgeçerek iktidarı müttefikleriyle paylaşmayı tercih eder. Bundaki amaç sadece parlamentodaki desteğini genişletmek ve sorumluluğu paylaşmak değil, aynı zamanda ittifaka normal ve alışılmış bir karakter vermek ve böylece kendisinin de salt çoğunluğu kaybetmesi halinde iktidarda kalmasına imkan hazırlamaktır. Çok parti sistemine özgü olan koalisyon hükümetleri psikolojisi, böyle bir koalisyonu gereksiz kılan istisnai durumlarda da etkisini sürdürür. Öte yandan eğer hakim parti, bütün rakiplerinin ittifakı sonucunda azınlığa düşürülürse, hükümetin durumu çok zayıflar. Çünkü bu takdirde tutarsız, disiplinsiz ve türdeşlikten yoksun bir çoğunluk, dayanışmalı, güçlü ve birleşmiş bir azınlıkla karşı karşıya kalır. Üstelik hakim partinin iktidarda oluşunu hemen hemen meşru görmeye başlamış olan halk psikolojisi daima bu tür koalisyonlardan az çok rahatsız olur ve bu da hükümetin itibarını bir kat daha düşürür. Sıkı ve istikrarlı bir ittifaklar sistemi de yukarıdaki şemaları değiştirerek çok parti sistemini iki parti rejimine yaklaştırabilir. Gerçek bir ittifaklar dualizmi kurulabildiği ölçüde durum iki parti sistemine benzer. Bununla birlikte bir ittifak içerisindeki türdeşlik ve disiplin birleşmiş bir parti içerisindekine oranla daima daha zayıf olduğundan hükümetin otoritesi daha az kuvvetli, parlamentonun eylem özgürlüğü ise daha geniştir. Müttefiklerden biri, güç ya da yapı farkı dolayısıyla diğer gruplar üzerinde hakim bir duruma geçtiği takdirde, ittifakların tutarlılığı kuvvetlenebilir ve iki parti sistemine benzerlik daha belirginleşebilir. Partilerin merkeziyet ve disiplinlerinin etkisi bu kadar açık değildir. Bu etkenler bir yandan hükümet koalisyonlarını daha güç ve daha yüzeysel kılar. Çünkü parti bağlarının kuvveti, ayrı partilerden gelen kimselerin ortak bir görevde etkin bir işbirliğinde bulunmalarına engel olur. Öte yandan da aynı etkenler milletvekilleri arasında entrikaların etkisini ve kişisel tutum değiştirmelerini azaltmak suretiyle bu koalisyonların istikrarını arttırır. Hatta denilebilir ki, çok parti sisteminde disiplinli ve merkeziyetçi partiler nispeten istikrarlı fakat iktidarsız hükümetlere, disiplinsiz ve ademi merkeziyetçi partilerse daha güçlü fakat daha az istikrarlı hükümetlere vücut verir. Üçüncü Cumhuriyet'le Dördüncü Cumhuriyet'in ilk yıllarının karşılaştırılması bu karşıtlığı iyi açıklamaktadır. 1939'dan önce partilerin zayıflığı, çeşitli siyasal kuruluşlardan gelen kimselerin, kişisel prestiji dolayısıyla bir ortak liderin, Waldeck Rousseau, Clemenceau, Poincaré, otoritesini az çok kabullendikleri, nispeten türdeş kabinelere imkan veriyordu. Bazı hükümetler gerçek bir görüş birliğine ve oldukça büyük bir kudrete sahiptiler. Ancak koalisyon partilerinin disiplinsizliği ve devamlı kişisel entrikalar bunları büyük bir istikrarsızlığa mahkum etmişti. Buna karşılık 1945-1947 döneminde partilerin sert disiplini, hükümette türdeşliğe, hükümet başkanında da gerçek bir otoriteye imkan vermemiş ve kabineleri iktidardan yoksun bırakmıştı. Ama aynı disiplin çoğunluğun tutarlılığını sağlayarak hükümeti istikrarlı kılma eğilimi de göstermişti. Bu dönemde bir güvensizlik oyunu düşünmeye imkan yoktu. Bununla birlikte yukarıdaki formüller değişken ve belirli nitelikteki bir durumu doğru olarak yansıtamayacak derecede kesin ve mutlaktır. Başkanlık rejiminde ise çok parti sistemi daha çok hükümetin otoritesinin kuvvetlenmesine, parlamentonunkinin de zayıflamasına yol açar. Parlamentodaki çoğunluk partisi ile başkanın partisi birbirinden farklıysa, hükümet otoritesi iki parti sistemindekine oranla çok daha açık şekilde artar. Yürütme organı, parlamentoda türdeş ve tutarlı bir çoğunlukla karşılaşacak yerde, bölme ve parçalama manevralarına elverişli, türdeş olmayan bir koalisyonla karşı karşıya gelir. Bu durum, disiplinsiz bir iki parti durumundan da daha elverişlidir. Çünkü ayrı partiler arasındaki rekabetler, aynı partiye mensup bireyler arasındaki rekabetlerden daha derindir. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde partiler türdeşlikten o kadar yoksundur ki arada hissedilir bir fark yoktur. Başkanlıkla parlamento çoğunluğu aynı partinin elinde ise o zaman çok parti sistemi iki parti sistemine oranla daha az kuvvetli bir hükümet otoritesi yaratır. Çünkü başkan çoğunluk partisi liderliğinden doğan yetkilerini meclisleri etkilemek amacıyla kullanamaz. Gene de hükümet parlamenter rejimdekiyle kıyaslanamayacak derecede kuvvetlidir. Burada hükümet parlamenter rejimde çok parti sisteminin kendisine kaybettirdiği iki özelliği, türdeşlik ve istikrar, muhafaza eder. Parlamento hükümetin kanun tasarılarına muhalefet edebilir ama hükümeti düşüremez ya da parçalayamaz. Oysa hükümet canını sıkan parti koalisyonlarını bozmak, bunları kendi isteklerine uygun şekilde yeniden kurmak ve özellikle her belli tasarı için geçici ittifakları teşvik etmek amacıyla, kendisini destekleyen milletvekillerinin de yardımıyla parlamento entrikalarına girişebilir. Çok parti sistemi aynı zamanda başkanlık rejiminin yapısında daha derin bir dönüşüme de yol açar. Yani onun kişisel karakterini arttırır. İki parti sisteminde partiler bağımsız bir şahsiyet olmaktan çok, içlerinden birinin lideri görünümünde olan başkanı gölgede bırakabilecek derecede güçlüdürler. Çok parti sisteminde ise başkanın heybetli siması bir yığın parti arasında tek olarak yükselir. Başkanın bu partilerden birinde üye oluşu kendisine bir prestij kazandırmaz. Çünkü söz konusu parti tek başına hükümet edemeyecek bir azınlık partisidir. Başkanın ardındaki halk çoğunluğu kişisel bir nitelik alır. Hiçbir parti ulusun temsilcisi olduğunu ileri süremediği halde yalnız başkan bunu ileri sürebilir. Parlamento çoğunlukları seçim sonuçları kadar parti kurmaylarının iradelerine de bağlı bulunan partiler arası ittifakların sonucudur. Oysa başkan halk çoğunluğunun açıkça kendi kişiliğinde ifade bulduğunu haklı olarak iddia edebilir.